Ayrım 12, sayfa 171, tıp karışınca. Bedensel ölümlerin felsefesini tıp bilimi şöyle yapar. İnsan doğduğu anda ölmeye başlar. Demek ki biz tüm yaşamımız boyunca ölüme hiç de yabancı değiliz. Bu gerçek kime vız gelmiyorsa onun ruhsal ölümü bedensel ölümünden çok önce başlar. Yaşamayı bir çadır tiyatrosu dramına benzeterek ruhsal miskinleşmelere esir olanlara acınmaz. Çırpınmak, savaşmak görevinden kaçılamaz. Yaşamak sürekli bir hareketler zinciridir. Ressam Kokoska bu gerçeği bir tabloya benzeterek anlatırken, yaşayış bir natürmort, yani ölü doğa resmi değildir, diyordu. Nasıl yaşanmış olursa olsun tek çare yaşam sevgisi ve sevincini korumak. Bu gerçeği bir üstad T. Welder minicik bir cümlede özetleyiveriyordu. Yaşamın bizim ona verdiğimizden başka bir anlamı yoktur. Bitki ve müzik. Henüz 20 yılı olmadı, bir Alman mimar dostum bizim eve gelmişti de terasımdaki çiçekleri göstererek sormuştu. Sen bunlara Mozart çalıyor musun? Diye. O anda benimle dalga geçtiğini sanmıştım. O da ciddi olduğunu kanıtlamak için bana daha sonra Stuttgart'tan kocaman bir döküman dosyası göndermişti. Gerçekten de Profesör Jürgen Jodik dostumun dökümanlarından çok güzel bilgiler edinmiştim. Hindistan'da sitar çalınan mimozalar ötekilerden %25 daha hızlı büyüyordu. Strat Petersburg, o zamanki Leningrad, ve Kaliforniya'da yapılan araştırmalar aynı sonuçları vermekteydi. Rock'n'roll bitkileri öldürüyordu. Çiçekler dünya klasik müziğine hayrandı. En çok Mozart'ı seviyorlardı. Bu bilgileri edindikten sonra bir zamanlar merakla gezdiğim Hollanda seralarında niçin sürekli klasik müzik çalındığını anlamıştım. Ben büyük merak ve zevk ile Kaliforniya, Sibirya, Kanada, Avustralya ormanlarını da gezmiştim. 1949 yılında yedek subay olarak görev aldığım Erzurum Büyük Güney Tepelerinde haftalarca jiple ve atla dolaşmıştım. Eski ormanlarla kaplı bu tepelerde gördüğüm tek güzel ağaçlığın bir evliya yatırı olduğu için korunmuş olduğunu öğrenmiştim. Çarpılma korkusuyla kesmemiş veya yakmamışlardı. Gördüğüm bütün ormanlardaki bitkiler kendi aralarında yer yer olağanüstü güzel iç hacımlar yaratıyordu. Anlaşarak ya da birinin ışığını, dolayısıyla nefesini keserek ulu ağaçlardan sarmaşıklara kadar çok çeşitli tüm bitkilerin ormanlar içinde yarattığı güzel ve ölçülü iç orman hacimleri şiirseldi. Bitkiler bu görkemli mekanları hiçbir müdahale olmaksızın yalnız kendileri yaratıyordu. Bu yaratmanın ne derecede bilinçli olduğu anlaşılamazdı. Gün gelecek, erbabı bitkilerin bugün anlamadığımız yanlarını çözecek, beklensin. Benim şimdiye kadar bitki sevgimden öğrendiğime göre bitkiler de seviyor ya da sevmiyor. Bitkilerin de insanlar gibi bir bedene sahip oldukları görülüyor. Ancak insanların bir ruha sahip olduklarına inanılıyor da, acaba bitkilerin de bir ruhu var mı deyince sessizlik oluyor. Can ile ruh sözcükleri çoğu zaman aynı anlamda kullanılıyor ama yine de bitkinin canı olduğuna inanılıyor da, ruhu olduğundan niye kuşku duyuluyor? Zaman gelecek, bu tereddüt de aydınlanacak. Kadehler arasında. Sarmaşıklı meyhane yağmurdan kaçanlarla dolu verdi. İlk yudumlar alındı, Tosun kaptana sordu. Niye boyuna saate bakıyorsun? Yeni diye mi? Yok canım, yeni ama tamir ettirdim de düzeldi mi diye meraktan bakıyorum. Yeni saat niye tamir oluyor? Denize 50 metre dalsam bir şey olmaz diye sattılar. Bırak denizi, geçenlerde yağmur yağarken ıslandı da bozuldu. Tekin surat asıyordu, nedenini biliyorlardı ama yine deşmeye çekinmediler. Ne oldu senin kamulaştırma işi? Besbelli değil mi be? Caddeyi genişlettiler, bizim tarafın tümü kamulaştırıldı. Karşı tarafımıza da 8 kat imar izini verildi. Binaların çoğu yıkılıp yeniden yükseltildi. Arada kalan birkaç arsa da mafya tarafından otopark yapıldı. Birkaç saatliğine araba bırakmak yok. Yalnız bir saatliğine kabul ediyorlar. Bir saatte alınmayan arabayı da yasak sokağa çıkarıp polise haber veriyorlar. Haydutluk bu. Elbet ama böylesini önemsemiyorum bile. Asıl gasp bizi 100 yıllık yerimizden atarak yapıldı. Bizim yaşama biçimimiz düpedüz elimizden alındı. Üstelik resmen karşı koyma olanağı yok. Sıkıntılar İstanbul'un işgalinden doğuyor. Ne işgali be? İstanbul'un işgali 1453 yılında değil miydi? Evet ama o işgal değildi, fetihti. O Sultan Mehmet II'nin İstanbul'a nazik nazik girişiydi. Zaten giren orduda 100.000 kişi yoktu bile. Daha önce İstanbul'da barınan insanlar yine İstanbul'da bırakıldı, dışlanmadı. Şehrin nüfus mozaiği genişletilmedi. İstanbul'un asıl işgali 1950 yılında 1 milyon olan nüfusun 50 yıl içinde 15 milyona çıkmasıyla gerçekleşti. Tosun kaptanı gıdıklıyordu. Kaptan, sen gelecek seçimde kime oy vereceksin? O benim derdim değil. Benim manav bilir. O kime derse ona oy vereceğim. Acayip şey. Senin manav nereden biliyor? Geçen gün gittiğimde kavun alacaktım. Baktım ki hepsi ya içi geçmiş ya da çürük. Manava sordum. Ben şimdi nasıl seçeceğim diye. O da tıpkı seçimlerdeki gibi dedi. Gülüştüler. Politika konusu söyleşiye sakız gibi yapışmıştı. Bir süre sonra Tosun konudan sıkılıp Vedat abisine rica etti. Şu politikanın bir özetini yap da kapatalım bu konuyu. Sıktı. Olur, iyi bir özet hatırlıyorum. Dünyanın en ünlü ve değerli besteci ve piyano sanatçılarından Paderewski, Pederbuya 1. Dünya Savaşı sonrası Polonya Başbakanı oluyor. Zamanın Fransa Başbakanı Klemenko'yu heyetiyle birlikte Versailles Sarayı'nda törenle ziyaret ediyor. Fransa Başbakanı konuyu şöyle karşılıyor. Siz büyük müzisyen Paderewski başbakan oldunuz demek. Ne düşüş bu tanrım diyor. Cihat söze girdi. Böyledir bu dünya, bazı kimseler başbakan ya da bakan olunca adam olduğunu sanır dedi. Sonra da Vedat'a sordu. Ya abi sen iyi de konuşursun, bilgili de adamsın. Niye politikaya atılmıyorsun? Olacak iş değil. 20. yüzyıl sonunda önce bir şairi, sonra da bir imamı başbakan yapan bir ülkede politikaya güvenilemez. Hayır, yaşam programımdan politikayı çıkardım. Bir hesap. Profesör Doktor Remzi Özcan, kadim yani çok kıdemli ve sevgili dostlarımdan biridir. Onu tanımaktan huzur ve onur duyarım. Önce hekim olarak uzun yıllardır güvendiğim ve inandığım bir meslek adamıdır. Ama dost, doktor olarak da öyle telaşa düşüp korkutmadan gerçeği kafama nasıl sokacağını bilir. Onu yarım yüzyıl önce hastası olarak tanıdım. Sonra da kaynaşıp dost olduk. Hala ailece de görüşürüz. Hastası olarak da çok önemli olaylar yaşadım. 1992 yılında mandalina büyüklüğünde habis bir kanser urunu sol akciğerimden ameliyatla aldıkları zaman ben onun kliniğinde yatmıştım. Şimdi artık asıl anlatmak istediğim sahneye gelebilirim. 2 yıl kadar önce sevgili Remzi dostum ve eşi bizi dostlarımızla birlikte bir akşam yemeğine çağırmışlardı. Biz bir ara Remzi ile birlikte bir kenara çekilmiş ve ömürlerimizin kısa bir muhasebesini yapmıştık. 80'i geçmiş olan yaşımızda kimseye borcumuz kalmadığında anlaşmıştık. Ya acaba alacağımız var mı diye sormuştuk da ikimiz bir ağızdan yanıt vermiştik. Nah var. Le Corbusier İstanbul'da. Le Corbusier 20. yüzyılın en önemli birkaç mimarından biri. Üstelik iş alacağım diye kafasını ve meslek görüşünü de satmamış bir kişilik. Hemen bu noktaya gelişimin nedeni Türkiye'ye gelip de iş almayı kolaylaştıracak yumuşaklıklara varan mimarları biliyorum da ondan. Üstelik onların yerli yardakçılarını Ankara'da bakanlık binaları planlarken, üstelik Ankara gibi modern ve yepyeni bir şehrimizde cumbalı bakanlık binası planlamış yabancı mimarlar gördük de ondan. Oysa Le Corbusier Japonya'da planladığı bir müze binasını zamanının çağdaş cephesiyle yapmış ve Japonlaştırma yüze gülücülüğüne tenezzül etmemişti. Le Corbusier'in yaptığı bir İstanbul gezisi anıları Yapı Kredi Yayınları Mediterane sayı 10'da yayınlandı. Bu yazı İstanbul konulu olması yanında Le Corbusier imzalı olduğu için çok ilgimi çekmişti. Le Corbusier İstanbul'a nasıl yaklaştıklarını şöyle anlatıyor. Bu kente deniz yoluyla geldik. Geminin köprüsüne çıkmış bekleyip duruyorduk derken yedi kule göründü. Sonra küçük camiler, daha sonra da büyük camiler ve Bizans saraylarının kalıntıları. Sonunda Ayasofya ve Topkapı Sarayı ve Altın Boynuz'a girdik. Pera'ya tepeden bakan Galata Kulesi ile minarelerin yer aldığı İstanbul'un arasına her biri bir tepede karşı karşıya son derecede heyecanlıydım. Çünkü çok güzel olduğunu bildiğim bu şeyleri hayranlıkla seyretmeye gelmiştim. Le Corbusier İstanbul'da şairleşmiş, neler anlatmıyor ki? İyice ilginç. Pera İstanbul Üsküdar bir üçlem. Bu sözcüğü seviyorum. Çünkü kutsal bir şeyler içeriyor. Peder Bonmal ile birlikte Aynalı Çeşme'deki evimizin balkonunda ağır ağır mastikalarımızı, rakı demek istiyor, içiyorduk. İstanbul burada büyük camilerin silüetlerini solmuş gökyüzünde geniş bir gölge halinde çizer. Mehtaplı bir gece ise kaldığımız süre içinde iki kez mehtabı yaşadık. Daha önce de görünen deniz bu karanlık şişkin çizgi boyunca ırmak gibi uzayıp giden minareleri birbirine bağlar. Geniş damların örttüğü ahşap evler büyük, çok büyük beyaz tepeler gibi yükselen camilerin çevresinde uyum içinde toplaşıp mora çalan renklerini hayran olduğum duvarlarla çevrili yeşil alanların tazeliğinde ısıtırken Pera'da katı bir ışığın zehirlediği bir hava hüküm sürüyor. Ve taş evler burada sırayla dikine duran birer domina taşı gibi yükselip pencerelerin delik deşik ettiği iki beyaz duvar ile aralarına giren kurumuş kan rengi başka iki duvarı sergileyerek birbirinin tepesinden bakıyor. Ve hırçınlıkların sertliğini yumuşatacak hiçbir şey yok. Le Corbusier ilgilendiği ve gördüğü her yere iyi niyetle yaklaşıyor. Tepelerden kurulu İstanbul'un her tepesinde büyük camiler bembeyaz yükselerek ışıl ışıl parlıyor ve sevimli mezarlıklarını dolduran güzel mezarlarla çevrili geniş alanlarıyla çevrelerine yayılıyor. Hanlar bu camilerin etrafını küçük kubbelerden ve servilerden oluşmuş bir ordu gibi çevirmiş. Boş iç avlulara dikilmiş bu serviler aynı hareket içinde dimdik ve acılı görünüşlerinin kapkara katkılarıyla minarelerin neşesine katılıyor. Gövdelerindeki çizikler onların ne kadar kolay yaralanabilir olduklarının birer kanıtı. Le Corbusier yalnız gördüklerini değil, insanları da tanıyor. Gerekenin ötesindeki huzur insanı melankoliden geçerek acı çekmeye götürür. Söylemek istediğim işte buydu. Bütün bunları bir tek sözcük söylenmeksizin ilahi alevlerin ortasında gördüm ben. İstanbul kendisini çılgınca sunarak alevler içinde yanıyordu. Onları koyu sofuluklarıyla Allah'ın huzurundayken gördüm. Umut ve sonra kulaklarım onların kendinden geçişleriyle İstanbul'un kapkara ve mehtaplı geceleriyle doldu. Üstad mimarlıkla ilgili okkalı düşünceler döktürmüyor. Önce insan. Bir keresi yeter. Mimarlar Odası sanırım 1985 yılında İstanbul konulu bir toplantı düzenledi. Amaç anı kırıntılarını toplayıp yeni bir tatlı hazırlamaktı. Birkaç eski İstanbullu konuşacak, banda alınacak sözler sonra derlenecekti. Çağrılanlar arasında Haldun Taner, Elif Naci ve Cihat Burak olduğunu duyunca ben de sevinerek kabul ettim. Ancak şart koştum. Bu konuşmalar şehir içinde herhangi bir odada yapılamazdı. Gün ortasında yer yer ışıklıyken, Boğaziçi kıyısında bir restoranda öğle yemeğinde oturmalı, söyleşi saat kaçta biterse o zaman kalkmalıydık. Kabul edildi ve biz o gün şişe de eklenen bir masada toplaştık. Sözlerimiz sona erdiğinde akşam oluyordu. Bunca yıl sonra o gün onları dinleme zevki hala kulaklarımda ve kafamda. Gerçek İstanbul efendisi olan bu üç sevgili insanımızın hepsi dünyamızı terk etti. Ben onların konuşmalarını ara sıra neşeyle ama hala buralarda olduğum ve geciktiğim için mahcup olarak anıyorum. Haldun Taner geniş ve açık bir özeti şöyle yapıyordu. İstanbul'un çeşitli yerlerinde oturmak, bir mikrokosmosu yaşamak bir başka tecrübe getiriyor. Çünkü Gedikpaşa'daki, Akbıyık'taki insanlık, Osman Bey'deki, Moda'daki insanlar önümüze ayrı bir ambiyans sererlerdi. Neden sererlerdi? Çünkü birikim durgun su gibi hep aynı kuşaklar üzerine oluyordu. Çocuklar, torunlar devam ettirirlerdi havayı. Semtlere bir akım, bir yenilik gelmiyordu. Haldun Taner'in anlatmak istediği bir devamlılık, bir süreklilik haliydi. İmar adı altında yapılan barbarlıklarla şehir mekanları yok edilmiyordu. Oralarda kuşaklar boyu oturan toplumdan, aileler, insanlar yaşadıkları mekanlardan koparılmıyordu. Yenilikler yıllarca üst üste durağanlaşmış toplumların yaşamına ekleniyordu. Cihat Burak da şöyle anlatmıştı. Samatya kıyılarında Bizans'tan kalma meyhaneler vardı. Zeminleri topraktı. Dayım beni elimden tutar, bu meyhanelere götürürdü. Önlüklü meyhaneci dayımı el pençe divan karşılar, ne yiyip ne içeceğini sormazdı. Çünkü bilirdi, iyi yerlerdi. Radyo yok, televizyon yok. Kimse kimseyi rahatsız etmezdi, yüksek sesle konuşulmazdı. İnceliği olan nokta sanırım şurasıdır, yaşama biçimleri ve mekanları. Uzun yıllarda kuşakların birbiri üstüne koyarak biriktirdiği bir toplum kültürü biçimi oluşturuyordu. Sürekliliği olan kuşaklar, sürekliliği olan mekanlarda kendilerine özgü bir yaşama biçimi, uslubu oluşturuyordu. Mekanlarda, toplumda ve yaşamda süreklilik vardı. Zaman değişiyor, süreklilik bozulmuyordu. Ama 20. yüzyılın sonuna yaklaşırken İstanbul'da mekanlar da değişti, şehir de değişti, insanlar ise büsbütün değişti. Ben artık yaşadığım ve yaşlandığım bu şehri yadırgıyorum. Bazen otomobille giderken nerede olduğumu anlayamadığım için sıkılıyorum. Evet, koşullar çok değişti. Zamanımızın çocukları pek çok yeniliğe kavuştu. Kötüye kullanılmadıkça televizyon dünyadaki tüm yaşamı yaklaştırdı. Uzayın ciddi olarak öğrenilmesi 20. yüzyılın ikinci yarısında olanak içine girdi. Dünyanın bu denli bütünleşmeye gitmesi, yani küreselleşme denen şey, dilerim ki dünyaya yaygın insan toplumu çeşitliliğini azaltmaz. Tüm insanlar aynı üniformayı giymiş gibi benzeşmez. Çocuklar artık bilgisayarda yıldızlarla kovalamaca oynuyorlar. Oysa biz çocukken birbirimizle oynardık. Evet, çocuklarımız dünya çocuğu oldular. Oysa ben ve arkadaşlarım narlı kapı çocuğuyduk. Bundan da memnunduk. Bana sorarsanız ben hala memnunum. Biz yakın çevremizi, mekanlarımızı, insanlarımızı severdik. O zamanları yaşamış olma sevincimizden hala indirim yapmıyorum. Yapmıyorum ama ben o günlerin, o mekanların ve çevrelerin hasretiyle de yanıp tutuşmuyorum. Daha sonra yaşadığım zaman ve çevreleri ise narlı kapı kadar bile özlemiyorum. Bu yaşamın bir keresi yetiyor, fazla bile geliyor. Sıfırın gücü. Başımıza en çok dert olan sayı sıfır. Sıfırdır. Bu sıfır matematik olarak öyle bir orta noktadır ki yukarısı ya da yani pozitifler, aşağısı da yani negatifler ondan başlar. Bu başlayış sayılarda sağda sıfır ve solda sıfır olarak iki biçimde ortaya çıkar. Hemen belirtmeliyim ki bu ayrım günlük yaşamımıza yansımıştır bile. Bırak şu herifi, solda sıfırdır denir. Solda sıfırlar önemsiz sayılır ama sağda sıfırlar da öyle. Zaman gelir ki bela olur. Örneğin 1. Dünya Savaşı sonrası yenilen Almanya'nın parası olağanüstü değer yitirmiş ve mark dolar karşısında yerlere serilmişti. Anlatılır ki o günlerde Alman gaz havuzlarından birine, meyhanesine giren adam bağırır. Hey, 1 dolar 400 bin mark oldu. Hınzır Almanlardan biri, sanırım Karl Valentin, öteden karşılık verir. Canım, O bok dolar da daha fazla etmez ya. Sağda sıfırlarla solda sıfırların benzeşmesi 21. yüzyıl başındaki Türk lirası için de yazgı oldu. İnsanlar tarihte sıfırın ne olduğunu ve aritmetikteki sayılar bilimindeki yerini yüzyıllarca anlayıp bulamamışlar. İlk uyanış Pythagorasçılardan M.Ö. 500, günümüzde bile artık kullanılan negatif sayıları ve sıfırı aritmetiğe kazandıranlar, İskenderiye okulu mirasçısı olan Hintliler, sıfır dahil 10 kaidesine göre teorik hesap temelini kullanıma sokanlar da yine onlar. Bu kullanım Avrupa'ya geçişi 12. yüzyılı buluyor. Sıfır için kitaplar, yokluğu belirten değer gibi tanımlar da veriyor. Ancak hınzır sıfır bu yakıştırmaya razı değil. Var mı yok mu? O önemli. Sağda da olsa solda da olsa olaylar yaratıyor. İster sağda ister solda olsun sıfır, bolluğu kavrama zorluğu doğuruyor. İnsan kafası hesabını daha zor yapıyor. Ben kendimi bir derece kurtarabilmek için simit fiyatlarını alıyorum. Benim İstanbul'daki çocukluğumda simit 10, yalnız 10 paraydı. Bir kuruşla 4, tek bir Türk lirasıyla 400 simit alınabilirdi. Şimdi yanlış bilmiyorsam simit 400 bin lira. Yani 400 bin çarpı 400 eşittir 160 bin misli olmuş. 1 dolar 1.30 liradan 1 lira 30 kuruştan yaklaşık 1400 liraya çıktığına göre simit ucuz bile kalmış. Sevinelim. Yıllar önce Türk lirasından 3 sıfır atılması öneriliyordu. Şimdi 6 sıfır atılacağı söyleniyor. Gerçekten de insanlar bu azgın sayılar karşısında hesaplarını yapamaz hale geliyorlar. Sıfırın yani yokluk gösteren sayının bu denli artmasıyla başımıza gelenler son 50 yılda ekonominin dümenini elinde tutan sıfırlardan kaynaklanıyor. Şehre yabancılaşma. Tüm mimarlık planlamalarında basılacak birinci basamak insan ölçüleridir. Bütün binalar, tek normal insanın ölçüleri baz alınarak planlanır. İskemle yüksekliği yaklaşık 45 santim ise masa yüksekliği 75 santim kadardır. Kapıların genişliği için 60 santim yeter artar bile ama eşya geçebilsin diye 85 santimden az yapılmamalıdır. Zaten o eşya da insan ölçülerine göre boyutlanmıştır ya. Yaşanan yakın çevrenin boyutlanması ve biçimlenmesinin alfabesi insan ölçüleridir. En önemli yapı türü olan konutlar ve okullar, masa başı çalışma binaları, isterse kiralık han ya da bakanlık binası olsun hep insan ölçüsü temelinden biçimlenir. İnsan ölçüsü alfabesinden kaynaklanan yakın çevrenin de yani sokakların yaşanan ve çalışılan yerlerinde insan ölçüsü katlanmalarından kaynaklanan ölçüleri ve biçimleri olmalıdır. Sokak, cadde ve mahalle ölçüleri ve biçimlenmeleri de insan ölçüsü temelinden başlamalı ve bitmelidir. Bitmezse insanlık dışına çıkılmış olur derece derece. Bir iki katlı evlerde ister sıra ev isterse bahçe içinde evlerde yaşayan insanlar olsun tanışırlar, yakınlaşırlardı. Eski toplumumuzun temel taşlarından biri olan komşuluk ilişkileri kurulurdu. Akrabalıktan öte komşuluk ilişkileri hiç de seyrek yakınlıklar değildi. Doğumdan cenazeye kadar her türlü olay komşular arasında hisseli etkinliklere yol açardı. Şehirlerde sokakların toplaşmasından doğan mahalle birimleri de sosyal ilişki bütünlüğü yaşatırdı. Yan yana 3-5 mahalle bir semt oluştururdu. İşte o semtin de kültürel ve sosyal sayılabilir bir bütünlüğü olurdu. Semt insanları sıcak bir ortak mekanın verdiği huzur içinde yaşarlardı. Dar sokakların komşuluk ilişkileri sıcakkanlı ve dostça oluyordu. Ortak mekanların boyutları ufaldıkça insan ilişkilerindeki pratik yakınlıklar ruhsal yakınlıkları da doğurabiliyordu. Sokaklar caddeleşince, caddeler genişleyince 10-15 katlı apartmanlarda oturan insanlar birbirini tanımaz oldular. Komşuluk ilişkilerinden koptular. Dar sokaklarda bir iki katlı evlerde oturan insanlar arasındaki dostluk esas ilişkiydi. Zıtlaşmalar bile seyrekti. Düşmanlaşmalar ise yok gibiydi. Geniş caddelerde çok katlı apartmanlarda oturanlar arasında zıtlaşmalar olağan oldu. Düşmanlaşmalara ise şaşılmaz olması topluma gölge düşürmekte. Şehirlerimizi doğudan batıya, kuzeyden güneye sürekli olarak hala dolaşıyorum. Çok katlı binalarla biçimlenen caddeler tüm şehirlerimizde birbirine çok ama pek çok benzer oldu. İklim farklılıklarının etkisi bile sıfırlandı. Bütün şehirlerin izin çehresi üniforma gibi birbirine benzer oldu. Elbet İstanbul'un bütün semtleri de. Pasifik Okyanusu'nda da, Atlantik'te de, Akdeniz ve Karadeniz'de de deniz seyrettim. Dalgalar hepsinde birbirine o denli benziyor ki denizine göre dalga yok. Üstelik aynı denizde de dalgalar saatlerce ve günlerce birbiri peşine bıktırıcı, bezdirici biçimde geliyor da geliyor. Şehirlerimizdeki konutlar da dalgalar halinde kilometrelerce sürüp gidiyor. Bezdiriyor, bıktırıyor. Yolunu bilen, bulan insan bile kendini kaybediyor. Vahşileşen kent boyutları İstanbul dahil orada yaşayan şehirli insanı aşağılıyor, küçültüyor. Küçümsenen insan yaşadığı mekana elbet yabancılaşıyor ama daha kötüsü insanlara da yabancılaşıyor. Oysa şehirlilerin birbirini ne denli uzaktan olursa olsun sayması, hatta sevmesi bir şehir karakteri kazanma bütünleşmesi için zorunlu değil mi? İnsanların yaşadıkları şehirde huzur bulabilmesi için yabancılaşma duygusunu yüreklerinden çıkarıp atması şart değil mi? Gamsızlar üzerine. İnsanları küçülten bir sözcüğümüz vardı. Gamsız denirdi, vurdum duymaz insanlara. Batırmadan küçümser görünen bu deyim acaba nereden çıkmıştı ki? Acaba ülkenin neresinden gelmişti? Anadolu'dan mı, Rumeli'den mi? Rahmetli büyükannem söylerdi hep bunu. Hayriye Hanım Rumeli kökenliydi ancak 93 Muharebesi denen 1878 Savaşı'nda Türkiye'ye, Anadolu'ya göç eden bir ailedendi. Acaba bu sözcüğü nereden öğrenmişti de kullanırdı? Merak ettim, sözcüklerde de kaynak bulamadım. Nereden gelmiş olursa olsun ben bu yakıştırmayı seviyorum. Aslında bu sözcüğü kullanmak yaşamı ciddiye alma çağrısıdır. Dünya yansa hasırı yanmaz diye anlatılan vurdum duymazlara uyarıda bulunmaktır. Ben sayıları epeyce birikmiş olan bu yaşımda bazen bakıyorum da sanıyorum ki bazıları dünyayı altımızdan çekip bizi dımdızlak ortalıkta bırakmaya çalışıyorlar. Bu nasıl mı oluyor? Çok açık. Yaşamış olduğumuz mekanları ve anlayışları değiştiriyorlar. Bir bakıyoruz ki dar sokaklarda, ahşap evlerde yaşamış olan insanlar bir şehir yaşamı içinde. Birdenbire denebilecek kısa bir zamanda apartman yaşamına mahkum ediliyor. Herkesin birbirini tanıdığı sokaklarda yaşayan, selamlaşan, dertlerini paylaşan insanlar, genişletilmiş sokak ve caddelerde artık birbirini hiç tanımaz oluyorlar. Tek bir apartman binası dairelerinde oturan ailelerin insanları artık birbirlerindeki ölümleri bile duymuyorlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında mangalla, sobayla ısınan evlerde, hatta elektriksiz ve akarsuyu olmayan evlerde yaşamış insanlar, televizyon tanımamış, ömründe otomobile binmemiş, kıt kanaat geçinen insanlarımız benim çocukluğumun ve gençliğimin onurlu toplumunu oluştururdu. Devletimiz de batırılan imparatorluktan Anadolu'da kalmış 10 milyon aç ve çıplak insanın canları pahasına kurtardıkları cumhuriyetimizdi. Onuruna gölge düşürmeyen bir ülkedeydik. Nasıl oluyordu da biz aç ve çıplak toplumumuzla Birinci Dünya Savaşı'nın zafer kazanmış ülkelerinde direniyorduk? Çünkü biz onuruna gölge düşürmeyen bir toplumduk. Çoğunluk şimdi artık gamsız oldu demek istemiyorum ama aydın kişilerin genelde neme gerekçiliği ve gamsızlığı güzelim ülkemizi tehlikelere sürüklüyor. 20. yüzyılın ilk yarısında ülkemizde birkaç politika lideri şaibeli oldu ama bunların da çok hızlı hesap vermesi sağlandı. Ceza alan oldu. Almayanı da temize çıktı. Şaibeli olmak toplumun yıllarca katlanacağı bir yakıştırma olamazdı. Oysa 20. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak Uzun yıllar şaibeli kalabilen politika liderleri ortalıkta dolaşıyor. Ne hesap veriyorlar ne de temize çıkıyorlar. Bu tip duvar yüzlü politikacılar üstelik pişkin pişkin sırıtmaktalar. Bu insanlar pişkin ama galiba bizim toplumumuz da pişkinleşti. Nasıl oluyor da kendisi çalmadığı halde çalanlara göz yuman politikacı hala dürüst sayılabiliyor? Nasıl oluyor da böylelerine ve şaibelilere uydu olabilen politikacılar hala makbul kişiler olabiliyor? Nasıl oluyor da küreselleşme vatanseverliği unutturmaya çalışmak için kaynağa dönüştürülüyor? Oysa milli mücadelede aç ve çıplak insanlarımızın yüreğinde alevler harlatmak için tek bir kıvılcım yetmişti. O ateşi yaratmak için yürekli olmak gerekliydi. Şimdi ülke sorunlarından yer yer alevler yükseliyor, gamsızlar başka taraflara bakıyor. Aydın insanlarımız niçin bu denli gamsız? Aydın insanlarımız neden pervasız, şaibelerin ülkeyi götürmekte oldukları tehlikeyi önemsemiyorlar? Nasıl oluyor da topluma uygar dünyanın gerisinde de olsa eskisine göre artmış refahın afyon olarak yutturulmasına göz yumuyorlar? Zor ve tehlikeli bir dönemeçteyiz.